Dördüncü ayrım.
Bölüm 8. Kraliçenin kriket sahası. Bahçenin girişine yakın bir yerde kocaman bir gül ağacı vardı. Bu ağacın gülleri beyazdı. Fakat üç bahçıvan bu beyaz gülleri kırmızıya boyamakla meşguldü. Bu durumu garipseyen Alice, olan biteni daha yakından görmek için bahçıvanların yanına gitti. Biraz yaklaşınca bahçıvanlardan birinin "Biraz dikkatli olsana Beşli, boyu üzerime sıçratıyorsun" dediğini duydu. "Ne yapayım?" dedi Beşli suratını asarak. Yedili dirseğime çarptı. Bu sözler üzerine Yedili başını kaldırıp "Aynen öyle Beşli. Suçu her zaman başkalarının üzerine at" dedi. "Sen hiç konuşmasan iyi edersin" diye karşılık verdi Beşli. "Daha dün kraliçenin boynunun vurulmasını hak ettiğini söylediğini işittim." "Ne için?" diye sordu ilk konuşan bahçıvan. "Seni ilgilendirmez ikili" dedi Yedili. "Evet ilgilendirir" dedi Beşli. "İşte bak anlatıyorum. Aşçıya bildiğimiz soğan yerine lale soğanı getirdiği için kraliçe öyle dedi." Yedili fırçasını yere fırlattı ve tam "Zaten bütün suç benim" diye söze başladığında kendilerini izlemekte olan Alice'i fark edip sustu. Bunun üzerine diğerleri de dönüp baktılar ve yerlere kadar eğilerek selam verdiler. "Acaba niçin bu güzel gülleri kırmızıya boyadığınızı söyleyebilir misiniz?" diye sordu Alice biraz çekinerek. Beşli ile Yedili hiçbir şey demedi. Yalnızca dönüp ikiliye baktılar. Bunun üzerine ikili alçak bir sesle konuşmaya başladı. "Aslında genç bayan, burada kırmızı bir gül ağacı olması gerekiyordu. Fakat biz yanlışlıkla beyaz gül ağacı dikmişiz. Eğer kraliçe bunu anlarsa hepimizin kafasını uçurur. İşte bu yüzden biz de o gelmeden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." Tam bu sırada büyük bir tedirginlikle bahçeyi gözetlemekte olan Beşli, "Kraliçe! Kraliçe!" diye bağırmaya başladı. Ve üç bahçıvan da kendilerini yüzüstü yere attı. Yakınlardan bir yerden bir sürü ayak sesi geliyordu. Alice kraliçeyi görür umuduyla çevresine bakındı. İlk önce ellerinde sopaları olan 10 asker geldi. Bu askerler de tıpkı Alice'in konuştuğu 3 bahçıvana benziyordu. Dümdüz ve dikdörtgen biçimindeydiler. Elleriyle ayakları köşelerden fırlamıştı. Bu asker taburunu 10 saray mensubu izledi. Askerler gibi ikişerli gruplar halinde yürüyen bu saray adamlarının her yanı elmaslarla süslenmişti. Sonra kraliyet ailesinin çocukları geldi. Onlar da 10 kişiydi. Çiftler halinde el ele tutuşmuş, neşeyle sağa sola zıplıyorlardı. Hepsinin üzerinde kalpli süsler vardı. Bütün bu kalabalığın ardından çoğunluğunu krallar ile kraliçelerin oluşturduğu misafirler geldi. Alice bu yeni gelenlerin arasında beyaz tavşanı hemen tanıdı. Beyaz tavşan heyecanla hızlı hızlı bir şeyler söylüyor, her söylenene gülümseyerek karşılık veriyordu. Yanından geçerken Alice'i fark etmemişti bile. Beyaz tavşandan sonra elindeki kırmızı kadife yastığın üzerinde kral tacını taşıyan Kupa Valisi ve bu görkemli alayın en son üyeleri olan Kupa Papazı ve Kupa Kızı geldi. Alice üç bahçıvan gibi yerlere eğilip eğilmemesi gerektiği konusunda kararsızdı. Ama bu tür törenlerde böyle bir kuralın uygulandığına ilişkin bir şey anımsamıyordu. Hem herkes yere eğilirse kimse alayı göremez. O zaman alayın geçişi ne işe yarar diye düşündü kendi kendine. Böylece olduğu yerde durmaya devam etti. Alay tam önünden geçerken hepsi durup Alice'e baktı. Kraliçe öfkeyle "Bu da kim?" diye sordu Kupa Valisi'ne. Kupa Valisi de karşılık olarak eğilip gülümsedi. "Aptal!" dedi kraliçe öfkeyle başını sallayarak. Alice'e dönüp "Senin adın ne çocuk?" diye sordu. "Adım Alice Majesteleri" dedi Alice büyük bir nezaketle. Fakat içinden de kendi kendine söyleniyordu. "Bunların hepsi yalnızca bir deste iskambil kağıdı. Onlardan korkmama gerek yok." "Peki bunlar kim?" diye sordu kraliçe gül ağacının dibine uzanmış bahçıvanları göstererek. Bahçıvanlar yüzüstü yattığından yalnızca sırtlarındaki desenler görünüyordu. Bahçıvanlar da aynı desenin kartları olduklarından kraliçe onların bahçıvan mı, asker mi, saray muhafızı mı yoksa kendi çocuklarından üçü mü olduğunu anlayamamıştı. Alice gösterdiği yürekliliğe kendi de şaşarak "Ben nereden bileyim, kimlerse kim, beni ilgilendirmez" deyiverdi. Kraliçe öfkeden kıpkırmızı kesildi. Vahşi bir hayvan gibi bir süre Alice'e baktıktan sonra bağırmaya başladı. "Kesin kafasını, kesin!" "Saçmalık," dedi Alice yüksek ve kararlı bir sesle. Kraliçe de sustu. Kral kraliçenin kolunu tuttu ve ürkek bir edayla "Sakin ol tatlım, o daha bir çocuk," dedi. Kraliçe öfkeyle kralı arkasını döndü ve Kupa Valisi'ne "Şu kartları çevirin," dedi. Kupa Valisi ayağıyla büyük bir dikkatle kendisine söyleneni yaptı. "Kalkın ayağa," diye haykırdı kraliçe, üst perdeden tiz bir sesle. Bunun üzerine üç bahçıvan hemen ayağa fırladı ve kralın, kraliçenin, çocuklarının ve diğer herkesin önünde eğilerek selam verdi. "Kesin şunu," diye haykırdı kraliçe. "Başımı döndürüyorsunuz." Sonra gül ağacına dönerek "Burada ne yapıyordunuz?" diye sordu. "Hoşunuza gitsin diye efendim," dedi ikili alçak gönüllü bir tavırla. Konuşurken bir dizini kırıp çökmüştü. "Sizi memnun etmek için uğraşıyorduk." "Anlıyorum," dedi o sırada gülleri incelemekte olan kraliçe. "Kafalarını kesin," dedi ve alay yürümeye devam etti. Üç asker talihsiz bahçıvanların infazı için orada kalmıştı. Bahçıvanlar kendilerini koruması için doğrudan Alice'e koştular. "Sizi idam edemezler," dedi Alice ve onları yanındaki büyükçe bir çiçek saksısının içine koydu. Üç asker bir iki dakika kadar onları aradı. Bulamayınca da koşarak diğerlerine yetişti. "Kafaları kesildi mi?" diye sordu kraliçe bağırarak. "Kafaları kesildi majesteleri," diye bağırdı askerler. "Güzel," diye bağırdı kraliçe. "Kriket oynamayı biliyor musunuz?" Askerler karşılık vermedi. Dönüp Alice'e baktılar. Belli ki bu soru ona sorulmuştu. "Evet," diye bağırdı Alice. "Gel o zaman," diye kükredi kraliçe ve Alice de alaya katıldı. Başına daha nelerin geleceğini çok merak ediyordu. Hemen yanı başında ürkek bir ses, "Çok, çok güzel bir gün," dedi. Alice, yüzüne endişeyle bakan beyaz tavşanın yanında yürüyordu. "Evet," dedi Alice. "Düşes nerede?" "Şşt, şşt," dedi tavşan hemen. Konuşurken tedirgin bir ifadeyle arkasına baktı. Sonra parmak ucunda yükselip ağzını Alice'in kulağına doğru yaklaştırarak şöyle fısıldadı. "Düşes infaz edilecek." "Niçin?" diye sordu Alice. "Ne yazık mı dedin?" diye sordu tavşan. "Hayır, öyle demedim," dedi Alice. "Bunun o kadar yazık olduğunu düşünmüyorum. Niçin?" diye sormuştum. "Düşes kraliçeye tokat attı," diye anlatmaya başladı tavşan. Alice kendini tutamayıp küçük bir kahkaha attı. "Hey sus!" diye fısıldadı tavşan korku dolu bir sesle. "Kraliçe duyacak." Düşes biraz gecikmişti. Kraliçe de dedi ki, "Herkes yerini alsın," diye bağırdı kraliçe. Gök gürültüsünü andıran bir sesle. Bunun üzerine herkes işitip kakışarak dört bir yana koşturdu. Fakat birkaç dakika geçmeden herkes yerini aldı ve oyun başladı. Alice, daha önce hiç bu kadar tuhaf bir kriket sahası görmediğini düşündü. Sahanın her yeri tümsekler ve yarıklarla kaplıydı. Kriket topları yerine canlı kirpiler, oyun sopaları yerine canlı flamingolar kullanılıyordu. Askerler ise kemer oluşturmak için elleri ve ayakları üzerinde iki büklüm bir halde durmak zorundaydılar. Alice en çok flamingosunu tutmakta zorlandı. Bayağı bir uğraştıktan sonra flamingonun gövdesini kendisini rahatsız etmeyecek şekilde kollarının altına sokmuş, bacaklarını aşağı sallandırmıştı. Ancak Alice flamingonun boynunu düz bir şekilde tutup kafasıyla kirpiye vuracağı sırada flamingo başını kaldırıp öyle şaşkın bir ifadeyle bakıyordu ki Alice gülmekten kendini alamıyordu. Flamingonun boynunu düzeltip her şey yeniden başlayacakken bu sefer de kirpinin açılıp yavaşça oyun alanını terk etmesi Alice'i sinirlendiriyordu. Bütün bu engellerin yanı sıra kirpiye vurup onu göndermek istediği yerlerde de genelde çukurlar ve yarıklar vardı. Üstelik kemerleri oluşturan askerler ikide bir yer değiştirdiğinden Alice kısa süre sonra bunun çok zor bir oyun olduğunu anladı. Oyuncular sıralarını beklemeden oynuyor, sürekli dalaşıyor ve kirpiler için kavga ediyorlardı. En sonunda kraliçenin tepesi attı ve bir yandan tepinirken diğer yandan "Onun kafasını kesin ya da şunun kafasını kesin!" diye bağırmaya başladı. Alice endişelenmeye başlamıştı. Henüz kraliçeyle ters düşmemişti ancak biliyordu ki bu her an olabilirdi. "Ya bana da kızarsa?" diye düşündü. "Bana ne olur o zaman? Buradaki insanlar kafa kesmeye amma meraklı." Buna karşın hala yaşayan birilerinin olması gerçekten şaşırtıcı. Alice kaçacak bir yol bulmak için etrafına bakınıp acaba kimseyi görmeden buradan uzaklaşabilir miyim diye düşündü. Tam bu sırada havada tuhaf bir görüntü fark etti. İlk bakışta buna çok şaşırsa da birkaç dakika bakınca bunun sıratan bir surat olduğunu anladı. İçinden "Cheshire kedisi," dedi. "Bu harika, artık konuşabileceğim birisi var." Ağzı konuşabilecek kadar ortaya çıkınca kedi "Nasılsın bakalım?" diye sordu. Alice kedinin gözlerinin de belirmesini bekledi ve başını salladı. Kulakları gelene dek onunla konuşmanın bir yararı olamaz diye düşündü. En azından bir kulağa gelene dek. Bir dakika sonra kedinin kafası bütünüyle ortaya çıktı. Alice flamingosunu yere bıraktı ve konuşacak birini bulmanın verdiği mutlulukla kriket maçını anlatmaya başladı. Kedi de yeteri kadar göründüğünü düşünmüş olacak ki daha başka bir yerini göstermedi. "Hiç de kuruluna göre oynamıyorlar bence," diye yakındı Alice. "Üstelik birbirleriyle öyle kavga ediyorlar ki insan kendi sesini duyamıyor. Zaten görünüşe göre belli kurallar yok. Belki de var fakat kimse onları aldırmıyor. Her şeyin canlı olmasının ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu bilemezsin. Örneğin yaptığım atışı altından geçirmem gereken kemer sahanın karşı ucundan oradan oraya dolaşıyor. Bir de az önce kraliçenin kirpisine vurmam gerekiyordu fakat benimkinin yaklaştığını görünce kaçtı. Peki kraliçeden hoşlandın mı diye sordu kedi alçak bir sesle. Hiç de değil dedi Alice. O kadar. Sözünün tam burasında kraliçenin hemen ardında kendisini dinlediğini fark edince şöyle devam etti. Güzel bir oyun çıkarıyor ki kazanacağı belli. Bu yüzden oynamasa bile olur. Bunu duyan kraliçe gülümseyip oradan uzaklaştı. Kiminle konuşuyorsun sen diye sordu kral Alice'in yanına gelerek. Kediyi görünce meraklı gözler ona baktı. Bir arkadaşım, kendisi bir Cheshire kedisidir dedi Alice. Tanıştırayım. Bakışlarından hiç hoşlanmadın dedi kral. Fakat isterse elimi öpebilir. Kalsın istemem dedi kedi. Terbiyesizleşme dedi kral. Ve bana öyle bakmayı kes. Konuşurken Alice'in arkasına saklandı. Bir kedi pekala bir krala bakabilir dedi Alice. Bunu bir kitapta okumuştum. Fakat hangi kitapta hatırlayamıyorum. Bunu ortadan kaldırmak gerek dedi kral kararlı bir ses tonuyla. Tam o sırada yanlarından geçmekte olan kraliçeyi durdurarak tatlım şu kediyi ortadan kaldırabilir misin lütfen dedi. Kraliçe büyük küçük olmasına bakmazsızın her sorunu aynı yöntemle çözerdi. Kralın neyi kastettiğine bile bakmadan kesin kafasını dedi. Kral hevesle gidip celladı kendim getireceğim dedi ve hızlıca oradan uzaklaştı. Uzaklardan kraliçenin öfke dolu haykırışlarını duyan Alice geri dönüp oyunun nasıl gittiğini görmek istedi. Şimdiye kadar sıralarını kaçırdıkları için 3 oyuncuya verilen infaz emrini işitmişti. Oyun o kadar karışmıştı ki sırasının gelip gelmediğini bilmediğinden bu olanlar iyicene canını sıkıyordu. Bunun üzerine kendi kirpisini aramaya koyuldu. Kirpisinin bir diğer kirpiyle kavgaya tutuşmuş olduğunu gören Alice, bunun atış yapmak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşündü. Ya birini ya diğerine vuracaktı. Tek sorun, o sırada sahanın diğer ucuna gidip oradaki ağaca çıkmak için ümitsizce kanat çırpan flamingosuydu. Alice flamingosunu yakalayıp geri döndüğünde kavga sona ermiş, kirpiler gözden kaybolmuştu. Sorun değil diye düşündü Alice. Nasıl olsa kemerler sahanın ta öbür ucuna gitmiş. Böylece flamingosunu tekrar kaçmasın diye kolunun altına sıkıştırdı. Ve arkadaşıyla biraz daha sohbet etmek için yanına gitti. Cheshire kedisinin yanına geldiğinde karşılaştığı büyük kalabalık Alice'i şaşırttı. Cellat, kral ve kraliçe hararetli bir tartışmaya tutuşmuş, huzursuz görünen kalabalıkla sessizce onları dinliyordu. Alice ortaya çıkar çıkmaz cellat, kral ve kraliçe sorunu çözsün diye ona döndüler. Her üçü de fikirlerini Alice'e anlatmaya çalıştılar. Ama hep bir ağızdan konuştukları için ne dedikleri anlaşılmıyordu. Cellat'ın fikri şöyleydi. Gövdesi olmayan bir kafa kesilemezdi. Zaten daha önce böyle bir şey yapmak zorunda kalmamıştı ve bu yaştan sonra da yapmaya niyeti yoktu. Kralın fikri de şöyleydi. Kafası olan her şeyin kafası kesilebilirdi ve bu konu hakkında daha fazla saçmalamanın anlamı yoktu. Kraliçenin fikri ise şöyleydi. Eğer bir dakika içinde bir soruca varılmazsa oradaki herkesin kafası kesilecekti. Bu son sözü herkesin yüzünde ciddi ve endişeli bir ifade belirmesine neden oldu. Alice'in aklına kedi düşesi ait. Ona sorsanız daha iyi edersiniz demekten başka bir şey gelmedi. O hapiste dedi kraliçe cellada. Git ve onu buraya getir. Bunun üzerine cellat ok gibi fırladı. Cellat giderken kedinin suratı da yavaş yavaş yok olmaya başlamış. Cellat düşesle geri döndüğünde ise tamamıyla yok olmuştu. Bunun üzerine kral ve cellat telaşla her taşın altında kediyi aramaya koyuldu. Kalabalığın geri kalanında oyuna geri döndü.
Bölüm 9. Sahte Kaplumbağanın Öyküsü. Seni yeniden gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin eski dostum dedi Düşes. Kollarını sevgiyle Alice'e dolayıp sarıldı ve birlikte yürüyüp uzaklaştılar. Alice, Düşes'in keyfinin yerinde olduğunu görünce çok mutlu oldu. Ve mutfakta karşılaştıkları zamanki sinirli davranışlarının nedeninin belki de yalnızca biber olduğunu düşündü. Ben Düşes olduğumda dedi kendi kendine. Pek de umutla söylememişti bunu. Mutfağımdan içeri biber hiç sokmayacağım. Çorba bibersiz de güzel olur. Belki de insanları böylesine öfkeli yapan şey yalnızca biberdir diye devam etti. Yeni bir kural keşfettiği için çok mutluydu. Sirke surat astırıyor, papatya kederlendiriyor, ayrıca arpa şekeri gibi şeylerle çocukları iyi huylu yapıyor. Keşke büyükler bunu bilse. O zaman şeker konusunda bu kadar cimrilik etmezlerdi. Alice bunları düşünürken düşesi tamamıyla unutmuştu. Düşesin hemen yanın başında konuşmasıyla irkildi. Aklından bir şey geçiyor tatlım. Bu yüzden konuşmayı unuttum. Şu anda sana buradan çıkarılacak dersi anlatırdım ancak biraz hatırlamam gerek. Belki de buradan çıkarılacak bir ders yoktur diyecek oldu Alice. Cık cık, çocuğum dedi Düşes. Her şeyden bir ders çıkar. O dersi çıkarmayı bileceksin. Konuşurken Alice'e iyice yaklaşmıştı. Alice Düşes'in kendisine bu kadar çok yaklaşmasını istemiyordu. Bir kere Düşes çok çirkindi. Sonra çenesini tam Alice'in omzuna dayayacak boydaydı. Ve bu oldukça sivri bir çeneydi. Yine de Alice kabalık etmek istemiyordu. Elinden geldiğince bu duruma katlanmaya çalıştı. Oyun gittikçe daha güzelleşiyor dedi konuşmayı sürdürmek için. Evet öyle dedi Düşes. Ve buradan çıkaracağımız ders, ah dünyayı döndüren şey sevgidir. Sevgi. Bir başkası da bana bunun herkesin kendi işine bakması olduğunu söylemişti diye fısıldadı Alice. Ah neyse, ikisi de hemen hemen aynı anlama geliyor dedi Düşes. Ve sivri çenesini Alice'in omzuna daha da batırarak ekledi. Buradan çıkaracağımız ders ise sakla harmanı, gelir zamanı. Alice her şeyden bir ders çıkarmaya ne kadar da meraklı diye düşündü. Eminim kolumu niçin beline dolamadığımı merak ediyorsundur dedi Düşes bir an duraksadıktan sonra. Bunun nedeni flamingonun huyunu bilmemem. Bir deney yapabilir miyim diye ekledi. Isırabilir diye dikkatli yanıtladı Alice. Düşes'in deney yapmasını pek istemiyordu. Çok haklısın dedi Düşes. Flamingolar ve hardallar ısırır. Ve buradan çıkaracağımız ders tüylü kuşlar beraber uçar. Ama hardal kuş değil ki dedi Alice. Her zamanki gibi haklısın dedi Düşes. Her bir şeyi yerli yerine koyuyorsun. O bir mineral sanırım dedi Alice. Elbette öyle dedi Alice'in her lafını onaylamaya hazır olan Düşes. Yakınlarda bir yerde hardal madeni var. Ve buradan çıkaracağımız ders her ne kadar çok bana o kadar az sana. Ah buldum diye haykırdı son cümleyi duyamayan Alice. Hardal bir sebzedir. Sebze gibi görünmese de öyledir. Seninle aynı fikirdeyim dedi Düşes. Ve buradan çıkaracağımız ders göründüğün gibi ol. Ya da daha basit bir şekilde söylemek gerekirse kendini başkalarına göründüğünden ya da görünebileceğinden farklı biri olarak görme ki başkaları da seni başkalarının gözünde başka biri olmaya çalışan başka biri olarak görmesin. Bunu bir kenara yazsam daha iyi anlarım galiba dedi Alice kibarca. Siz söylerken pek bir şey anlayamadım. Bu asıl söylemek istediğimin yanında hiç kalır diye karşılık verdi Düşes hoşnutlukla. Bundan daha uzun bir şey söylemek için zahmet etmeyin dedi Alice. Ah zahmetin lafı mı olur diye karşılık verdi Düşes. Şimdiye dek söylediğim her şey sana hediyem olsun. Ne kadar da ucuz bir hediye diye düşündü Alice. Neyse ki insanlar doğum günlerinde birbirlerine böyle hediyeler vermiyorlar. Ancak Alice bunu sesli bir şekilde söylemeye cesaret edemedi. Yine mi düşünüyorsun diye sordu Düşes. Her konuşmasında küçük sivri çenesini daha da batırıyordu. Düşünmeye hakkım var dedi Alice sertçe. Yavaş yavaş endişelenmeye başlamıştı. Tıpkı domuzların uçmaya hakları olduğu gibi dedi Düşes. Ve buradan çıkaracağımız... Fakat bu sırada Düşes tam en sevdiği sözcük olan ders sözcüğünü söylerken sesi kısılmaya, Alice'in koluna dolandığı kolu ise titremeye başladı. Alice başını kaldırınca kollarını göğsüne kavuşturmuş, öfkeden kudurmuş gözlerle kendine bakan kraliçeyi gördü. Ne güzel bir gün majesteleri diye konuşmaya başladı Düşes güçsüz bir sesle. Sana iki çift sözüm olacak diye haykırdı kraliçe. Konuşurken ayağını pat pat yere vuruyordu. Bir dakika içinde ya sen buradan gidersin ya da kafan gider. Seçimini yap. Düşes de seçimini yapıp göz açıp kapayıncaya dek ortadan kayboldu. Biz oyunumuza bakalım dedi kraliçe Alice'e. Alice tek kelime edecek cesaret bulamadan kraliçenin ardından ağır ağır kriket sahasına yürüdü. Diğer misafirler kraliçenin yokluğunu fırsat bilmiş, ağaç gölgelerinde dinleniyordu. Ancak onun geldiğini görür görmez aceleyle oyuna döndüler. Kraliçe yalnızca bir anlık oyalanmanın bile hepsinin canına mal olabileceğini söyleyip oyuna devam etti. Oyuncular sahada oyunlarını oynarken kraliçe de bir an bile başlarından ayrılmayıp her biriyle kavga ediyor, durmadan onun kafasını kesin ya da şunun kafasını kesin diye haykırıyordu. Ölüme mahkum edilen oyuncuları askerler gözetim altında tutuyor, haliyle de kemerler bir bir yok oluyordu. Böylece yarım saat geçmeden sahada kemer falan kalmadı. Kraliçe, kral ve Alice dışındaki bütün oyuncular için infaz emri çıkmıştı. Nefes nefese kalmış olan kraliçe Alice'in yanına gelip sahte kaplumbağayı gördün mü diye sordu. Hayır diye karşılık verdi Alice. Sahte kaplumbağanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Sahte kaplumbağa çorbasının yapıldığı hayvandır dedi kraliçe. Daha önce böyle bir şey ne gördün ne de işittim diye yanıtladı Alice. Gel o zaman dedi kraliçe sana öyküsünü anlatsın. Böylece birlikte yürürlerken Alice kralın bütün misafirleri alçak bir sesle hepiniz affedildiniz dediğini duydu. Bu harika bir şey dedi Alice kendi kendine. Çünkü kraliçenin bu kadar kişiyi ölüme mahkum etmesine üzülmüştü. Çok geçmeden güneşin altında uyuklayan bir Griffin'in yanına geldiler. Kalk ayağa seni miskin şey dedi kraliçe. Bu genç bayanı al ve sahte kaplumbağaya götür. Onun öyküsünü dinlemek için geldi. Ben geri dönüp emrettiğim gibi kafalarının kesilip kesilmediğine bakacağım. Kraliçe bunu dedikten sonra Alice'i Griffin'le baş başa bırakıp oradan uzaklaştı. Alice bu yaratığın görüntüsünden pek hoşlanmamıştı. Yine de zalim kraliçenin arkasına gitmektense bu yaratığın yanında kalmanın daha güvenli olabileceğini düşündü ve olduğu yerde bekledi. Griffin doğrulup gözlerini avuşturduktan sonra gözler kaybolana dek kraliçenin ardından baktı ve kıkırdadı. Ne komik dedi yarı kendi kendine, yarı Alice'e. Komik olan ne diye sordu Alice. O tabii ki dedi Griffin. Aslında kimsenin kafasını kestiği yok. Sadece kestiğini sanıyor. Haydi gel. Burada da herkes haydi gel diyor diye düşündü ağır ağır Griffin'in arkasından giden Alice. Ömrümde hiç bu kadar emir almadım ben. Griffin ile Alice fazla uzağa gitmeden küçük, çıkıntılı bir kayanın üzerinde tek başına mutsuz mutsuz oturan sahte kaplumbağayı gördüler. Biraz daha yaklaştıklarında Alice onun yürek parçalayan iç çekişlerini işitti ve bu duruma çok üzüldü. Derdi ne acaba diye sordu Griffin'e. Griffin de tıpkı az önceki gibi karşılık verdi. Aslında derdi falan yok, sadece çok dertli olduğunu sanıyor. Haydi gel. Böylece sahte kaplumbağanın yanına geldiler. Sahte kaplumbağa onlara kocaman yaşlı gözlerle baktı. Fakat ağzından tek bir kelime çıkmadı. İşte genç bir bayan dedi Griffin. Senin öykünü dinlemek istiyor. Anlatayım dedi sahte kaplumbağa derin, boğuk bir sesle. İkiniz de oturun ve ben bitirene kadar ağzınızı açmayın. Bunun üzerine Alice ile Griffin oturdu. Bir süre kimseden ses çıkmadı. Alice kendi kendine başlamazsa nasıl bitirecek çok merak ediyorum doğrusu diye düşündü. Yine de sabırla beklemeye devam etti. Sahte kaplumbağa en sonunda iç çekerek konuşmaya başladı. Bir zamanlar ben gerçek bir kaplumbağaydım. Bu sözleri ara sıra Griffin'in hık gibilerinden çıkardığı seslerle ve sahte kaplumbağanın bitmek bilmeyen hıçkırıklarıyla bozulan oldukça uzun bir sessizlik izledi. Alice az kalsın ayağa kalkıp bu ilginç öykünüzü bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum diyecekti. Fakat öykünün devamı olması gerektiğini düşündüğünden ağzını açmadan sessizce oturmaya devam etti. Biz küçükken diye devam etti sahte kaplumbağa. En sonunda ara sıra hıçkırsa da artık daha sakindi. Denizdeki okulumuza giderdik. Öğretmenimiz yaşlı bir kaplumbağaydı. Biz ona tosbağa derdik. Madem tosbağa değilmiş o zaman niye ona tosbağa diyordunuz diye sordu Alice. Derdik çünkü bize öyle öğretmişti diye öfkeyle yanıt verdi sahte kaplumbağa. Gerçekten çok aptalmışsın. Böylesine basit bir soru sorduğun için kendine utanmalısın diye ekledi Griffin. Sonra her ikisi de sessizce oturup her an yerin dibine girmeye hazır görünen zavallı Alice'e baktılar. En sonunda Griffin, haydi dostum akşama kadar böyle duracak mıyız diye söylenince sahte kaplumbağa sözlerine devam etti. Evet, ister inanın ister inanmayın denizdeki okula giderdik. Ben inanmıyorum demedim ki dedi araya girip Alice. Dedin dedi sahte kaplumbağa. Tut dilini diye söze girdi Griffin Alice tekrar konuşmaya başlamadan. Böylece sahte kaplumbağa sözlerine devam etti. Bu okulda en iyi eğitimi alıyorduk. Aslına bakarsanız her gün okuldaydık. Ben de her gün okula giderim. Bunda öyle övülecek bir şey yok dedi Alice. Ek ders yapıyor musunuz diye sordu sahte kaplumbağa biraz endişeyle. Tabii ki diye yanıt verdi Alice. Fransızca ve müzik dersleri aldık. Ya yıkanma diye sordu sahte kaplumbağa. Tabii ki hayır dedi Alice öfkeyle. Demek ki senin okulun o kadar da kaliteli bir okul değilmiş dedi sahte kaplumbağa derin bir nefes alarak. Bizim okulumuzun katkı payı makbuzunun altında ek ders olarak Fransızca, müzik ve yıkanma diye yazardı. Denizin dibinde olduğumuz için bu dersi pek istememiş olmalısınız dedi Alice. Bu dersi alacak durumum yok dedi sahte kaplumbağa iç çekerek. Bu yüzden yalnızca zorunlu dersleri almıştım. Neydi o dersler diye sordu Alice. Başlangıç olarak dönme ve kıvrılma tabii ki dedi. Sonra aritmetiğin farklı dalları, örneğin ihtiras, eğlence, çirkinleştirme ve alay. Alice, çirkinleştirme diye bir şey duymamıştım. O nedir? Griffin pençelerini şaşkınlık içinde havaya kaldırdı. Çirkinleştirmeyi hiç duymadın mı diye haykırdı. Güzelleştirmenin ne olduğunu biliyorsundur herhalde. Evet dedi Alice kuşkuyla. Aslında bilip bilmediğinden pek emin değildi. Güzelleştirme. Bir şey güzelleştirme hali. Güzelleştirme bir şey güzel hale getirmektir. O zaman dedi Griffin. Çirkinleştirmenin ne olduğunu bilmiyorsan sen aptalsın demektir. Alice bu konu hakkında daha fazla soru soracak cesareti kendinde bulamadı. Bunun üzerine sahte kaplumbağaya dönüp
Başka hangi dersleri aldınız diye sordu. Fil dişinden sanat eserleri yapma dersimiz vardı diye yanıtladı sahte kaplumbağa. Yüzgeçlerindeki minik canlıları sayarak devam etti. Antik çağ ve modern döneme ait eserler, sonra deniz coğrafya ve uzama derslerimiz vardı. Uzama öğretmenimiz yaşlı bir yılan balığıydı ve haftada bir gelirdi. Bize uzamayı, esnemeyi ve kangallanmayı öğretti. O nasıl oluyor diye sordu Alice. Şimdi sana bunu gösteremem diye karşılık verdi sahte kaplumbağa. Her yanın tutulmuş. Griffin de bir türlü öğrenemedi zaten. Zamanım olmadı dedi Griffin. Yine de bir klasik öğretmeninden ders aldım. Bu öğretmen bir yengeçti. Hem de yaşlı bir yengeç. Ben ondan hiç ders almadım dedi sahte kaplumbağa iç çekerek. Dediklerine göre sevinç ve keder öğretiyormuş. Evet evet öğretiyordu diye araya girdi Griffin. Bu sefer iç çekme sırası ona gelmişti. Her ikisi de başlarını pençelerinin arasına koydular. Peki günde kaç saat ders alıyordunuz diye sordu Alice. Bu konu bir an önce kapansın istiyordu. İlk gün 10 saat dedi sahte kaplumbağa. Sonraki gün 9 saat. Böyle böyle gidiyordu. Ne tuhaf bir ders programı diye bağırdı Alice. Bu yüzden onlara ders diyorlar ya diye karşılık verdi Griffin. Ders saatleri sürekli ters gider. Alice ilk kez böyle bir şey duyuyordu. Tekrar konuşmadan önce bir süre düşündü. O zaman 11. günde tatil mi olmalı dedi. Tabii ki de öyle dedi sahte kaplumbağa. Öyleyse 12. günde ne yapıyordunuz diye hararetle sordu Alice. Derslerden bu kadar konuşmak yeter diye araya girdi Griffin kararlı bir ses tonuyla. Şimdi ona oyunlarımızdan bahset.
4. ayrımın sonu.